Yorumunu yapmakta olduğumuz Eskantlaşmadan Tanrı Sözünden Habakuk kitabının ikinci bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Birinci bölümde peygamberin sorduğu sorularla aklının ne kadar karışık olduğunu görmüştük. Şimdi ise Habakuk peygamber sorduğu sorulara Tanrı'nın bir cevabı olduğunu öğrenmiş durumdadır. Tanrı önce Habakuk'un ilk sorusunu yanıtlamış ama Habakuk bu cevap üzerine Tanrı'ya daha zor bir soru sormuştu. Ama Tanrı'nın bu soruya da vereceği bir yanıt vardı. Nöbet yerinde gözcü kulesinde durayım, bakayım Rab bana ne diyecek? Yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim diyor Habakuk 2. bölüm 1. ayette. Peygamber burada nöbet yerine gidip nöbet tutacağını, bekçilik yapacağını söylüyordu. Eski antlaşmanın peygamberlik kitaplarından bazılarında peygamberler nöbet bekleyen bekçilere benzetilirler. Örneğin Hezekiel kitabında şunları okuyoruz. Ademoğlu, seni İsrail evine bekçi koydum. Sözü benim ağzımdan işit ve benim tarafımdan onları sakındır. Peygamberler içinde yaşadıkları değerli dostum topluma tanrısal bildirileri duyuran bekçilerdi. Peygamberler aldıkları mesajları insanlara duyurmakla sorumluydular. Eskiden insanlar yaşadıkları şehirleri düşmanlardan koruyabilmek için kentin etrafını kalın ve yüksek duvarlarla çevirirlerdi. Bekçiler gündüz ve gece surlarda nöbet tutarak insanların güvenliğini sağlarlardı. Habakuk peygamber bana ne söyleyecek göreyim diye bekleyeceğim diyordu. Ben bekçilik yapmak için kuleye çıkacağım ve sabırla bekleyeceğim. Çünkü Tanrı'nın cevap vereceğini biliyorum. Onun ne söyleyeceğini bilmiyorum ama bir yanıtı olduğunu ve bu cevabı zamanı gelince söyleyeceğini çok iyi biliyorum. Yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim diyor peygamber. Tanrı yanıtını zaman zaman geciktirir değerli dostum. Yaptığı bütün şeylerde yavaş hareket eder. Tanrı Habakuk'a bir cevap vermek istemektedir ama bunu kendisi için en uygun zamanda yapacaktır. Acele edenler bizleriz, Tanrı değil. Örneğin bazen imanlıların Mesih'in yakında gelişi konusundaki konuşmalarını işitiriz. Bunun kutsal kitapta nerede bulduğunu söyleyebilir misiniz? Ben hiç bulamadım. İsa ben yakında geleceğim dememiş ama ben tez geliyorum demiştir. İsa'nın bu sözleri söylemesinin üzerinden yaklaşık 2000 yıl geçti. Bu nedenle buna yakında demek mümkün değildir. İsa tez geleceğini, çabuk geleceğini söylüyordu. Çünkü İsa Mesih yeryüzüne ikinci defa gelmezden önce yeryüzünde yaşanacak olaylar çok çabuk gerçekleşecekti. Mesih yeryüzüne egemenliğini kurmazdan önceki 7 yılı başlatacak olay imanlıların yeryüzünden alınışı olacaktır. Kilise yani inanlılar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra olaylar büyük bir hızla arka arkaya gelişeceklerdir. Mesih tam olarak belirlenen zamanda geri gelecektir. Bizler Mesih'in yakında gelişine değil, çarçabuk gelişine bakmalıyız. Habakuk şöyle diyordu. Ben şimdi kuleye beklemeye gidiyorum. Yanıtı bilmiyorum ama Tanrı'dan bir yanıt gelmesi için orada bekleyeceğim. Evet değerli dostum, sen ve ben gördüklerimizle değil, imanla yaşamalıyız. Elçi Pavlos, 2. Korintoslar 5. bölümde bedenlerimizin toprağa gömüleceği bir zamandan söz ediyor. Yine bir zaman gelecek ve Mesih bizi değerli dostum çağırdığı zaman bedenlerimiz mezardan kalkarak dirileceklerdir. Bu arada bizler bedende olmadığımız zaman içerisinde Rab'le birlikte olmuş olacağız. İçinde yaşadığımız bu bedenlerden ayrıldıktan sonra Rab'bin yanında olacak ve onunla birlikte yaşayacağız. Bedenlerimizin gömüldüğü zaman ile dirileceği zaman arasında bir geçici zaman bulunmaktadır. Evet, Rab yavaş hareket etmektedir. Bizler de olaylara onun baktığı açıdan bakmalı, gelişmeleri iman gözüyle değerlendirmeliyiz. Bu nedenle Pavlos, gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız demektedir. Sizin de henüz yanıtını bulamadığınız sorularınız var mı dostum? Sizin yoksa en azından benim var. Ama ben öğrendim. Küçük bir çocukken babam beni geçerli nedenlerle fırtına zamanlarında evimizin altındaki bodruma götürdüğü gibi göksel babam da hayatımda yaptığı şeyleri geçerli nedenlerle yapmaktadır. Bunların hepsini bazen anlamasam da onun söyleyeceği bir cevabı olduğunu biliyorum. Zamanı geldiğinde o bu cevapları her birimize verecektir. Bizim ise şu anda ona sadece imanla bağlanmamız ve bütünüyle Rab'be güvenmemiz gerekmektedir. Şöyle yanıtladı Rab: göreceklerini taş levhalara oyarak yaz, öyle ki herkes bir çırpıda okusun. Habakuk 2. bölüm 2. ayet. Rab burada Habakuk peygambere şöyle diyordu: gördüklerini yaz. Yaz ki 21. yüzyılda yaşayan insanlar da imanla yaşadıkları günlerde karşılaşacakları sorulara benden cevap alabilsinler. Herkes bir çırpıda okusun. Eski çeviride onu okuyan koşsun der. Bu sözü bazen şöyle yorumluyoruz: koşan okusun. Tanrı burada böyle söylemiyor. O elimizde bir haritamız olsun istiyor. Çünkü nereye gittiğimizi bilmemiz gerekmektedir. Yolla ilgili bütün ayrıntıları önceden okumamız gerekiyor. Yola ancak bunları okuduktan sonra çıkabilir, koşabiliriz. Yani bunu okuyan kimse başkalarına da duyurmak için koşmalıdır. Çünkü bizler Tanrı sözünün habercileri olmaya çağrıldık. Değerli dostum, bugün imanlılar topluluklarında yeterli hazırlık yapmaksızın Tanrı sözünü öğretmeye veya vaaz etmeye çalışan birçok insanlar bulunmaktadır. Bunların koşmaya başlamadan önce daha fazla okumaları gerekmektedir. Evet, koşmaya başlamadan önce okumayı, çalışmayı, Rabbin sözünü öğrenin. Bol bol okuyun ve neye, niçin inandığınızı rahatlıkla anlatabilecek duruma gelin. Gidip başkalarına inancınızla ilgili tanıklıkta bulunmazdan önce içinizde var olan umutla ilgili gerekli gerçekleri verebilecek yeterlikte bulunmalısınız. Habakuk 2. bölüm 3. ayette şöyle diyor: bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları. Kesinlikle olacak, gecikmeyecek. 2. ayette Rab peygambere şöyle yanıt vermişti: göreceklerini taş levhalara oyarak yaz, öyle ki herkes bir çırpıda okusun. Bu ayette geçen bu olayların zamanı henüz gelmedi. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları, ya da eski çeviriyle çünkü rüyet daha belirli bir zaman içindir ve sona doğru acele ediyor ve yalan çıkmayacaktır sözü Scofield Referans Kutsal kitabında şöyle açıklanmaktadır: kuleye beklemeye çıkan peygambere cevap olarak bir rüyet geliyordu. 20. ayet. Burada ayırt edilmesi gereken 3 nokta bulunuyor. Birincisi, Rabbin İsrail'in kötü uygulamalarına getirdiği ahlaki yargı. İkincisi, suların denizleri kaplaması gibi yeryüzünün Rab yüceliğinin bilgisiyle dopdolu olacağına ilişkin Tanrı'nın amacı. Rabbin yücelik içerisinde geri geleceğini belirten bu açıklama ilkin Yeşaya 9-12'deki paralel ayetlerde, ikinci olarak da 3. ayetin alıntı olarak kullanıldığı İbraniler 10. bölüm 37-38'de gösterilmiştir. Habakuk 2. bölüm 3. ayette geçen rüyet elbette gelecek sözü İbraniler mektubundaki ayete Mesih'in ikinci gelişi işaret edilerek gelen pek yakında gelecek ve gecikmeyecektir olarak aktarılmıştır. Buna göre rüyet gerçekleştikten sonra yüceliğin bilgisi gibi şeyler tüm yeryüzünü dolduracaktır. Ama bu arada üçüncü olarak da şunu söyleyebiliriz: doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu büyük sözcük Romalılar 1. bölüm 17'de Yahudi ve diğer uluslar ilişkisinde, Galatyalılar 3. bölüm 11-14'te uluslar ilişkisinde, İbraniler 10. bölüm 38. ayette ise Yahudi ulusu ilişkisinde kullanılmıştır. Sadece iman yoluyla girilen bu yaşam ulusların kurtuluşunu sağlamakla kalmamış, ama aynı zamanda çoğunluğu körlük ve imansızlık içerisinde bulunan Yahudi ulusundan az sayıda bir grubun kurtuluşunu da sağlamıştır. Tanrı'ya şükürler olsun ki Rab böyle bir sağlayışta bulunmuştur. Tanrı'nın disiplini sonucu Yahudi ulusu topraklarından sürülmüş ve hukuksal açıdan körleşmiştir. Ama bu arada Tanrı'nın yaptığı yeni antlaşma aracılığıyla iman eden Yahudilere ataları İbrahim'in o basit imanına yeniden kavuşabilme ve kurtulma yolu sağlanmıştır. Ne var ki bu gelişme Tanrı'nın Davut peygamber aracılığıyla yaptığı antlaşmayı ve Filistin antlaşmasını geçersiz kılmaz. Çünkü dünya Rab yüceliğinin bilgisiyle dolu olacak ve Rab tekrar kendi tapınağında olacaktır. Değerli arkadaşım, bir gün Tanrı'nın bütün sorularımıza yanıt vereceğine güvenebilirsin. O gün gerçekten çok büyük bir gün olacak. Cennetin altın sokakları hiç umurumda değil. Ama beni asıl ilgilendiren, günümüzde insanlığı karıştıran birçok büyük soruların yanıtlarını öğrenmek olacaktır. Bu arada bizim de imanla yaşamamız gerekmektedir. Şimdi peygamber için gösteri. Kutsal yazıların en önemli ayetlerinden biri Habakuk kitabının 2. bölüm 4. ayetidir. Küçük Habakuk kitabında en önemli ayetin bu ayet olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu ayet gerçekten de alıntı olarak kullanıldığı yeni antlaşmanın 3 büyük doktrin mektuplarına bu yüzden büyük bir önem kazandırır. Bu ayetler daha önce de belirttiğim gibi Romalılar 1.17, Galatyalılar 3.11 ve İbraniler 10.38'dir. Bu ayetlerde doğru kişinin imanla yaşayacağını belirtir. İşte bu ayet Habakuk kitabının 2. bölüm 4. ayetinden aktarmadır. Şöyle diyor, işte yükseğe kaldırılmış olan canı kendi içerisinde doğru değildir. Fakat doğru kişi imanla yaşayacaktır. Habakuk 2 ayet 4. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu ayet içinde taşıdığı etki nedeniyle birçok doktrinsel alanlarda çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Bazıları bu ayette geçen iman sözcüğünü sadakat anlamında yorumlamışlar ve bu ayete yanlış bir şekilde doğru kişi sadakatle yaşayacaktır anlamını vermişlerdir. İşte bu yanlıştır. Bizim sadık olmamız, sadakat göstermemiz bize hiçbir zaman doğruluk getirmez. Bizi hiçbir zaman Tanrı önünde haklı çıkarmaz. Bizler ancak iman aracılığıyla doğru sayılıyoruz. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Evet, bu ayet bize insanlığa açılan iki yolu göstermektedir. Dikkat ederseniz ayette dünyamızda var olan iki ayrı grup insandan söz edilmektedir. Bir, yükseğe kaldırılmış olan can ve iki, imanla yaşayan can. Diğer bir deyişle bunlara kayıp ve kurtulmuş, Tanrı'ya güvenen ve Tanrı'ya güvenmeyen, inanmayan da diyebiliriz. Kutsal ve günahlı terimleri de bu kesin ayrımı açıkça göstermektedir. Anımsayacağınız gibi 2. bölümün 1. ayetinde Habakuk Tanrı'dan mesaj almak amacıyla gözetleme kulesine çıkmış, nöbet beklemeye başlamıştı. Bu mesaj Tanrı'nın bireylerle ve uluslarla olan ilişkisini açıklayacak olan büyük bir mesaj olacaktı. Böylece burada 4. ayette Tanrı'nın belirlemiş olduğu büyük bir prensiple karşılaşıyoruz. Eğer okulda geometri dersi almışsanız anımsayacaksınız. Kendi kendini kanıtlayan belirli aksiyomları yeniden kanıtlamanız gerekmiyordu. Örneğin düz bir çizgi iki nokta arasındaki en kısa uzaklıktır. Buna benzer olarak kutsal kitapta da belirgin bir aksiyom olarak kabul edebileceğimiz bazı prensipler bulunmaktadır. Bunlardan birisi şudur. İşte yükseğe kaldırılmış olan canı kendi içerisinde doğru değildir. Buradaki işte yükseğe kaldırılmış olan canı kendi içerisinde doğru değildir sözü bir grup gururlu insanı tanımlamaktadır. Bu insanlar ya kendi dindarlıklarıyla kurtulacaklarını umut eden insanlar ya da ye iç eğlen çünkü yarın öleceğiz felsefesiyle sadece bugün için yaşayan insanlardır. Bu insanların yaşamda gerçek bir amaçları yoktur. Canı kendi içerisinde doğru değildir. Bu kişi yanlış yolda gitmektedir. İnsana doğru gözüken yol vardır ama onun sonu ölüm yollarıdır diyor Özdeyişler 14.12'de. Eminim insan soyunun büyük bir kesimi bu gruba girmektedir. Bu insanların canı kabarmıştır ya da yükseğe kaldırılmıştır. Bu insanlar gururla kabarmışlardır. Bunlar gururla dolaşıp gittikleri yerlerde papatya toplarken yavaş yavaş akan bir dere gibi ilerlemeye devam edecekler. Ve sonuçta kendi sonlarını belirleyecek olan yıkım denizine kavuşacaklardır. Bu insanların sonu bu olacak. Kutsal yazılar kaybolmuş insanların geleceğiyle ilgili olarak çok az açıklamalarda bulunur. Bu açıklamalardan birisini İncil'de İsa Mesih'in kendisi zengin adam ile yoksul Lazar adındaki bir adamın öyküsünde yapmıştır. Lazar öldüğü zaman cennete götürülmüştü. Zengin adam ise öldüğünde Hades'e, ölüler diyarına götürülmüştü. Yahuda İskariot hakkında söylendiği gibi kendi yerine, ayıt olduğu yere gitmişti. Sizler de aynı şekilde yaşamaya devam ederseniz dostum, sizin sonunuz da aynen böyle olacaktır. Fakat doğru kişi kendi imanı ile yaşayacaktır sözü ise insan soyunun ikinci grubunda olanları betimlemektedir. Bu grupta olan insanlar yaşam denen nehirde Tanrı'ya ve tüm bilgilerin doluluğuna doğru akmaktadırlar. Elçi Paulus'un dediği gibi, o zaman bilindiğim gibi bileceğim. Kurtuluş anı ile o zaman arasında kalan zaman içerisinde kurtulmuş olanlar iman ile yaşayacaklardır. Sorularımızın yanıtlarını şu anda bilmiyor olabiliriz ama Tanrı'nın önüne vardığımız zaman o bize bütün sorularımızın yanıtını verecektir. Habakuk kitabının ikinci bölümünün bu dördüncü ayeti yeni antlaşmada alıntı olarak kullanıldığından ve de özellikle Romalılar, Galatyalılar ve İbraniler mektuplarının temelini oluşturduğundan yapılan bu alıntılara daha yakından bakmamızda yarar vardır. Romalılar mektubunda kurtuluş için imanla aklanma konusu ele alınır. Paulus, Romalılar 1. bölüm 16-17. ayetlerde şöyle demektedir. Ben Mesih'in İncil'inden utanmıyorum. Bu önce Yahudilerin sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Çünkü Tanrı'nın insanı akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi doğru kişi imanla yaşayacaktır. Burada vurgulanmak istenen gerçek, iman yoluyla doğru sayılan, aklanan, doğrulukla donatılan kişinin yine iman yoluyla yaşayacak olduğudur. Romalılar mektubunda açıklanmak istenen büyük gerçek budur. Galatyalılar mektubunda yapılan alıntı şöyledir. Açıktır ki hiç kimse Tanrı katında yasayla aklanmaz, doğru sayılmaz. Çünkü doğru kişi, aklanan kişi imanla yaşayacaktır. Burada vurgulanmak istenen gerçek biraz farklıdır. Çünkü Galatyalılar 2:20'de şunları okuyoruz. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Romalılarda işlenen ana konu kurtuluş için iman yoluyla aklanma, doğru sayılmayken Galatyalılarda bu sadece kurtuluşa götüren iman değil ama aynı zamanda imanlının yaşamı boyunca sürdüreceği iman yaşamıdır. İbraniler mektubunda ise Habakuk 2:4'ten yapılan alıntı şöyledir. Fakat benim doğru adamım imanla yaşayacaktır. Eğer geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Buradaki vurgu yaşayacaktır sözü üzerindedir. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bir bölüm sonra İbraniler 11. bölümde ise imanlarıyla yaşamış olan büyük imanlı kadın ve erkeklerin listesi verilmektedir. Bu kesimlerde vurgulanan nokta yaşamak noktasıdır. Habakuk peygamber ileriye, geleceğe baktığı zaman Tanrım niçin sorusunu sormuştu. Bizler şimdiki bulunduğumuz açıdan geriye baktığımızda Habakuk peygamberin sorusunun yanıtını görebiliyoruz. İşlemiş oldukları günahlar yüzünden terbiye görsünler ve aklansınlar diye Tanrı kendi halkını sürgüne göndermiştir. Tanrı'nın bundan daha büyük amacını ise şimdi apaçık görmekteyiz. Zamanın doluluğu geldiğinde ya da zaman doluluğu erdiğinde Tanrı yeryüzüne kurtarıcı olan Mesih İsa'yı gönderecekti. Yine dikkatlerinizi Paulus'un Pisidya Antakya'sında yaptığı büyük vaaza çekmek istiyorum. Paulus burada şöyle dedi: oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin, yani İsa Mesih'in bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, ona iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler şaşkına dönüp yok olun. Ben sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Böylece Pavlos onlara kurtuluş için tek bir yol olduğunu göstermiş oluyordu. Bu iman yoluydu. Duyurulmak istenen haber açıktır. Aldığım bilgiyi öncelikle size ilettim şöyle ki, kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Peki bizler bu durumda ne yapmalıyız? Onu Rab İsa'yı kurtarıcımız olarak kabul etmeliyiz. Ona güvenmeli ve şeriatla değil imanla yürümeliyiz. Bugün bazılarının çıkıp Mesih imanlılarını tekrar 10 emirin altına koymaya ya da ailelerin, karı ve kocaların ya da çocukların uyumalarını istedikleri ve kendilerinin çıkardıkları bir takım kural ve prensiplere sokma girişimlerini görüyor ve üzülüyorum. Değerli dostum, eğer Rab İsa Mesih'e iman ederek kurtulmuş biriysen, o zaman onu sev. Onu sevmen sorunlarına çözüm sağlayacaktır. Onu sevmen ruhta yürümeni gerçekleştirecektir. Ruhta yürümenin sonucunda da ruhla dolu bir yaşam sürmüş olacak ve yüreğinde sürekli kalıcı bir sevinç ve huzur yaşayacaksın. Böyle yaptığın zaman evde daha iyi bir koca, daha iyi bir eş, daha iyi bir kadın veya çocuk olacaksın. İş yerinde daha iyi bir işveren veya daha iyi bir işçi olacaksın. Eğer imanla yürürsen her nerede olursan ol daha iyi bir insan olacaksın. Daha iyi bir vatandaş olacaksın ve yeryüzündeki ömrün bittiği zaman ise doğrudan doğruya Rabbin huzuruna, cennete gidecek ve sonsuzluk boyunca onunla yaşayacaksın.